Kanser Duysu'nun yeni bir bölümünden herkese merhabalar. Ben klinik psikolog Sinem Begüm Akiş. Bugün psikolog Elif Tütüncü bizimle, konuğumuz. Hoş geldin Elif.
Merhaba, hoş buldum.
Elif'le bugün flört şiddetini konuşacağız. Elif'in bu konuyla ilgili daha önce çalışmaları olduğunu biliyorum. Bu yüzden bu konuyu onunla konuşmayı, tartışmayı, bilgilerini de öğrenmeyi çok istiyorum. Hevesliyim de bu konuda, heyecanlıyım. Onu biraz tanıyalım. Elif, senden biraz bahsedebilir miyiz?
Tabii ki de. Merhaba tekrardan buradan dinleyen herkese. Ben de psikolog Elif Tütüncü. Şu anda işte böyle yüksek lisansında birazcık daha tez yazma dönemindeyim. Bir yandan seanslarım devam ediyor. Biraz da senin söylediğin çalışmalar aslında benim için bir an yer o eğitmenlik kariyerimin de getirdiği bir yerde. Daha böyle lisans yıllarındayken de özellikle böyle lisans öğrencilerin çok merak ettiği de bir şey ya bu, yani böyle ilişkilerle ilgili konuşuyor olmak, neler olduğu ile ilgili. O dönemlerde daha çok hem çalışmalar yapıyordum hem de çift aile benim hep ilgimi çeken bir yerde olduğu için işte böyle bağlanma biçimleri, ilişki kurmak, ilişkiler, insanların bir arada olması, neler oluyor o ilişkinin içerisinde, iletişimin içinde diye. O yüzden sen bu teklifi yaptığında çok büyük bir mutlulukla geldim buraya, heyecanlı geldim.
Harika. Ben de hani seninle paylaşacağımız fikirlerimiz için çok heyecanlıyım. O zaman şöyle başlayalım. Flört şiddeti dememizin sebeplerinden bir tanesini sorayım. Aslında neden şiddet olarak nitelendiriliyor? Hani şiddet daha çok bilindiği kadarıyla halk içinde de aslında fiziksel şiddet daha yaygın biliniyor. Ama flört de flört şiddetinde de yani şiddet kelimesini görüyoruz. Burada bize aktarabileceğin hani neler var?
Çok güzel bir şey söyledin aslında az önce. Hani dedin ya toplum içinde de hep böyle bir fiziksel şiddet olarak görünüyor diyor. Biz çok alışığız gördüğümüz şeyler hakkında konuşmuyor. Somut olan hakkında konuşmayı, ama şiddet öyle bir şey değil aslında. Yani kelime anlamıyla şiddet herhangi birinin bir diğerinin üstünde bir üstünlük kurma çabası. Bunu yaparken de her alandan ilerleyebilir aslında. İşte evet, fiziksel şiddet, dijital şiddet, birazcık daha insanlara daha yeni yeni gelen duyduklarında şaşırdıkları, psikolojik şiddet, ilişkilerin içinde biz bunları bir yandan görüyoruz. İşte flört şiddeti de onların daha bu romantik ilişkilerin içerisinde partnerlerin arasında yapılan olarak ayırdığımız. Anlatırken birazdan insanları aslında böyle bilinçlendirmek için burada da bir şey var, haberiniz olsun. Bu yaşananlar normal değil. Buradan bir bilgilenmemiz lazım ya aslında. Ayrılan bir yerde, ama evet yani bu da bir şiddet.
Evet. Peki bu flört şiddeti nasıl hissediliyor? Yani bir kişi flört şiddetine maruz kaldığını nasıl anlayabilir? Nasıl bir şey flört şiddeti?
İşte burada birazcık karışıklıklar var. Özellikle yaşayanların paylaştıklarından. Nasıl anlıyor? İlk başta çok anlaşılmadığını görüyoruz biz. İnsanların bunu böyle o ilişkinin içerisindeki o dinamiğe bağlı olduğunu düşündüklerini görüyoruz. Çünkü bazı yanlış anlaşılmalar var ilişkiye dair. Şimdi önce şuna bakmamız lazım. Acaba bir ilişkiler nasıl gelişiyor? Flört şiddetinin en başı aşka çok benziyor. Zaten böyle bir, hani bir aşkla başlar ya, böyle bir balayı dönemi vardır. Böyle duygular çok yüksek. Her şey çok fazla. İki tarafta birbiriyle her şeyi çok fazla yapmak istiyor. Tamam, burası çok güzel. Ama daha sonra o duygular birazcık daha böyle bir azalmaya başladığında flört şiddetiyle ilgili anlatılan en sık yaygın anlatımlardan bir tanesi şu. Ve bir taraf diğerini böyle yüceltiyor. Sonra balayı döneminin geçmesiyle böyle sanki altından halıyı çekermiş gibi böyle pat bir anda yere doğru düşürüyor. Ve genelde uygulayan taraf bunun farkında olmadığı gibi maruz kalan taraf da çok farkında olmuyor ve ilişki bir şekilde şeye dönüyor. İlk başlarda her şey çok güzeldi. Nasıl acaba tekrardan öyle yapabiliriz? Nasıl acaba tekrardan oraya geri dönebiliriz diye. Nasıl anlar insanlar? Şu soru çok önemli bence ilişkilerle ilgili. Bir taraf diğerinden korkuyor mu? Yani ilişkinin içerisinde siz partnerinizden korkuyor musunuz? Herhangi bir konuda korkuyor olabilirsiniz. Yani yalnız kalmaktan korkuyor musunuz? Bir anda sizi insanların içinde rezil etmesinden korkuyor musunuz? Fiziksel bir şey uygulamasından korkuyor musunuz? Geleceğe yönelik işte belki aşağılaması, belki küçük düşürmesi. Bu korkular var mı sizde? Bununla ilgili böyle bir onların böyle nüvelerini alıyor musunuz karşı taraftan? Endişelendiriyor mu sizi? Şimdi bu o hissedilen kısmı aslında bir şiddet döngüsünün içerisinde görüyoruz biz bunları. Şöyle bir döngü var mı ilişkinizin içinde? Belki dönüp buna bakabilirsiniz. Şiddetin dört tane evresi anlatılıyor. Birincisi gerilim evresi. Hani böyle bir hissedersiniz ya, böyle bir şey oldu olacak ya, böyle patladı patlayacak, böyle
Hı.
ilişkide böyle bir şeyler kızıştı, bir şeyler olacak, ne olacağını bekliyorsunuz. Şimdi burada şöyle bir minik bir trik var. Şiddetin uygulanacağı kişi, yani burada mağdur olan kişi şunu istiyor bu aşamada. Bir şey olsun artık, yani böyle olacak gibi görünüyor ama olmuyor artık, bu olay bir
Bir
olsun
yerden bir
diye.
çıksın da rahatlayalım gibi bir yandan.
O bir yerden bir çıksın, bir rahatlayalım diyor. Onu biraz daha kendisi de çekmeye başlıyor. Şiddeti uygulayan tarafta gitgide o sırada kızışıyor ve bir şekilde bir şiddet evresi geliyor. İkinci aşamada şiddet oluyor. Şimdi burada şiddet ne? İlla böyle gidip birinin birine fiziksel şiddet uygulaması değil. Örnek olarak söylüyorum. Mesela o kişiyi Instagram'ından çıkartacaksınla ilgili bir kavga. Mesela sen bu eteği giyemezsinle ilgili bir kavga. Ya da işte iş yerinde o kadınla yemek yiyemezsin. O erkekle kahve içemezsin diye bir kavga. Herhangi bir şey. Şimdi sonrasında bir olay oldu. Tamam, o şiddetin yaşandıktan sonra gerilim böyle bir düştü ve barışma evresi geliyor. Özürler dileniyor bu aşamada. Onu uygulayan taraf ne kadar pişman olduğunu söylüyor. Ne kadar mahcup olduğunu söylüyor. Genelde şunları çok fazla duyuyoruz. Şiddet uygulayan taraftan. Ben hatalıyım biliyorum. Ben yanlışım biliyorum. Sen olmazsan ben iyi bir insan olamam. Beni anca sen iyi yaparsın. Beni anca sen iyileştirebilirsin. Ve o mağdur olan taraf da gerçekten buna bir noktada inanıyor ve diyor ki ya, anca ben olursam o iyileşecek. Ben onu bir şekilde değiştireceğim. Ben onu bir şekilde geliştireceğim. Barışma evresi ve bir sakinlik geliyor. Ta ki ne zaman? Tekrardan gerilme evresi gelene kadar. Ve bu döngü içinde, o çok yorucu olan o döngü içerisinde biraz biraz böyle bir devam ediyor aslında o. Flört şiddetini böyle bol bol gördüğümüz yerler geliyor. Ha şu var, en çok aslında bununla ilgili sorulan, dedin ya nasıl anlayabiliriz diye. Hiç kimse ilk başta şey yapmıyor. Sen nasıl onunla konuşursun, sen nasıl onu Instagram'ında eklersin diye gidip tokat atmıyor mesela. Ya da hiç kimse hiçbir ilişkide gidip de böyle daha ilk günden akrabalarınla asla görüşmeyeceksin, bu arkadaşınla bir daha asla konuşmayacaksın diye şeyler duymuyorsun. Hep böyle küçük küçük başlıyor. Değil mi? Yani ilk başta şey diyor. Yani ya bu arkadaşın çok gıcık biri. Görüşmesen mi acaba? Sinemaya sadece biz ikimiz mi gitsek? Ya arkadaşlarım seni kıskanıyorlar gibi. Ya da işte Instagram'daki bu fotoğrafın çok hoş değil ya. Şu fotoğraf daha güzel. Bence sana uzun kıyafetler daha çok yakışıyor.
Sen zaten nasıl
Minik.
giyinmen gerektiğini bilirsin. Ben karışmam.
Muhakkak. Muhakkak.
Evet. Değil mi? Aslında böyle başlarda bunlara benzer şeyler duyuyoruz ve bunlar aslında küçük minik kıskançlık kırıntıları ve bir şekilde yani aslında toplumumuzda da bunlar böyle tatlı duyuluyor. Yani kulağa tatlı geliyor, işte arkadaşlara tatlı anlatılıyor. Böyle bir bunun nedeni ne sence? Bu güzellemenin hani bu kıskanılma, sahiplenilme gibi böyle kavramlar var böyle işte sahiplenen erkek işte gibi. Bu tür böyle flört şiddeti veya hani böyle kızlar için de aynı şey geçer. Tek erkekler demek istemiyorum ama hani söylerken bile kızlar için diyorum. Sanki böyle kafamda şey var çünkü. Daha genç ve böyle belki ilişki tecrübesi daha az kişilerin belki yakalanabileceği bir şey gibi de geliyor. Buradan bir sürü soru soracağım aslında ama tek tek sormak istiyorum. Bir yandan da hepsini bir arada sordum. Şeyi sorayım önce. Bu sahiplenilme ve toplumda bu flört şiddetinin güzellemesi sence nereden geliyor?
Ya burada bence şuna bakmak gerekiyor. Bu insanların ilişki kurmaya dair, ilişkilenmeye dair nasıl bir ihtiyaçları var? Bunları nasıl bir ortamda gördüler, nasıl bir ortamda öğrendiler? Şimdi biz bir doğduk, büyüdük, dünyaya geldik ve ilişkileri de nereden gördük? Evin içinde gördük aslında, değil mi? Yani ilk birinci aşama. Ha dedik ya, demek ki yani çift olmak böyle bir şey. Yani bu böyle oluyor. Şimdi biz orada bunları görürken şunu kabul etmek lazım. Biz Türkiye için söylüyorum, ataerkil bir toplumuz. Değil mi? Yani burada konuşurken hep yani bir şekilde kadınları erkekleri birbirinden bir noktada ayırıyoruz şiddet konusunda. Ya bunda istatistiksel olarak erkeklerden kadına doğru yapılan bir eylem olduğunu görüyoruz. Şimdi bazı terimlerden belki bahsedersek burada daha iyi anlatırız. Senin sorunu da daha iyi açıklarız. Şimdi herkesin son zamanlarda çok fazla bildiği bir şey var, değil mi? Love bombing. Aşk bombası.
Love bombing, gaslighting, ghosting, zombying gibi yeni nesil flört terimleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek ve kişisel deneyim paylaşımlarını dinlemek için bir hafta önce yayınladığımız yeni nesil flört bölümüne göz atabilirsiniz.
Şimdi biz tanıştık. Güzel. İki taraf birbirinden hoşlandı ve bir aşk bombası atılıyor ortaya. Şimdi burada şiddeti uygulayan taraf olarak görünen kişi için ne anlatılıyor? Hep işte böyle onu karşı tarafı çok sevdiğini söyler, çok böyle ona bir anda bağlanır, onu çok güceltir, işte dünyadaki en önemli insan oymuş gibi gösterir. Tamam, şimdi burada bir durup şuna bakmamız lazım. Ben bir ilişki içindeyim, daha yeni tanıştım ve karşı taraf bana bunu yapıyor ve ben bundan çok etkileniyorum. Neden? Yani acaba benim o bir anda o kadar sevilmeye, bir anda o kadar yüceltilmeye niye ihtiyacım var? Ben bunu duyduğumda neden benim bu kadar çok kendisine çekiyor? Aslında çok mantıklı mı acaba? Yani bu böyle daha ilişkinin ilk gününden, burada şöyle bir şeyden bahsediyorum daha net olması için. Daha ilişkinin birinci, ikinci gününden sen hayatımda gördüğüm en iyi kadınsın. Hayatımın sonuna kadar seninle beraber olacağım. Ben seni ilk gördüğüm anda anlamıştım zaten seninle evleneceğimi. Dünya üzerinde senin gibi bir erkek olduğunu düşünmüyorum. Sen var ya böyle benim hayatıma girdin, böyle bir anda her şeyi değiştirdin. Ya tamam değiştirirdi ama 2 gün oldu ya
Evet.
daha hani. Niye değiştirdi acaba burada bir ona bakmamız lazım. Hani o kırmızı bayraklar değil mi? İşte o red flagler aslında orada iki taraf içinde. Karşı tarafında bu love bombing uygulayan tarafında demek ki çok hızlı yol alması lazım ilişki içinde. Çok hızlı bağlaması lazım. Çok hızlı kendisine çekmesi lazım.
Onun da bu şekilde
İşte
bir
bu
ihtiyacı
yerde o.
var, değil mi? Ve belki
Evet
de.
onun da o şekilde. Onun da öyle bir ihtiyacı var aslında. Yani o aşamayı bir anlamak gerekiyor önce. Toplum ve sosyal medya bunu nasıl besliyor diye soracak olursan da. Hani bizde şöyle bir cümle var ya, seven insan kıskanır. Öyle mi yani gerçekten? Böyle seven insan şeye ne oldu? Hani böyle seven insan güvenebilir.
Aynen, bunu
Böyle
neden
seven
söylemiyoruz,
insan,
değil mi?
değil mi? Bir de yani hani seven insan sevdiğinin neden sorumluluk sahibi olduğunu düşünmüyor, neden yeterli olduğunu düşünmüyor, neden korunması gereken biri acaba karşı taraf, niye çocuk mu var acaba karşımızda, öyle mi hissediyoruz, bir yetişkin yok mu karşımızda? Ve bir koruyayım, kollayayım. Ya elbette ki bu arada koruma, kollama içgüdüleri çok her ilişkide var. Çünkü seviyorsunuz yani karşı taraf zarar görsün istemiyorsunuz da burada şöyle bir şeyden bahsediyorum. İşte her iki cinsiyet için de söylüyorum. İşte ben erkeğim, erkekleri bilirim. Ben kadınım, ben kadınları bilirim. Sen anlamazsın onları. Hani ben sana güveniyorum da onlara güvenmiyorum. Sen onların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayamıyorsun. Yani dur ben sana neler olduğunu bir açıklayayım. Çünkü hani belli ki bunu söyleyen taraf karşısındakinin çok da yani bir muhakeme yeteneğinin olmadığına inanıyor. Ve o anlatmak istiyor. Bütün o bilgileri, bütün o bilgi birikimini vermek istiyor karşı tarafa.
Peki yani burada kıskanılan taraf neler hissedebilir? Yani benim aklıma mesela sen bunları söylerken bir rahatsız olma geldi. Hani sen bana güvenmiyor musun var. Hani bu bir tepki olabilir. Bir de şey var, hani böyle tatlı dediğim işte yani çok tatlısın tabii. Yani erkekler sonuçta falan, hani bu veya işte kadınlar yani beni kıskanıyor aslında, böyle hoş karşılama ihtimali de var insanların. Bu da tabii senin bahsettiğin şeylerden geliyor. Hani bu ihtiyaç, aslında kıskanılmaya ihtiyaç nereden geliyor, yine bir sorgulamamız gerekiyor. O sahiplenilme ihtiyacı, hani belki de o aile ilişkilerine bakmak gerekiyor. Böyle toplumun da sanki bize zaten biçtiği bazı roller var cinsiyetimize göre. Hani kadınsan aslında ilişkide bir şekilde davranman gerek. İşte erkeksen bir şekilde davranman gerek. Bu da genel olarak işte bu flört şiddetine yönelik konuşacak olursak, işte erkeğin kıskanması, sahiplenmesi, koruması, kollaması gerekir. Kadının da sanki biraz daha böyle korunmaya ihtiyacı olduğu, biraz daha böyle kıskanılmanın da aslında problem olmadığı, aksine güzel olduğu, hani kıskanan erkeğin asıl böyle makbul olduğu gibi bir böyle rollerimiz var. Hani insanları hani birçok yerde böyle hani ne bileyim bir evlilik programında, medyadan bahsediyorum şimdi, hani bir evlilik programında, başka bir yerde, bir reality show'da falan, tabii erkek değil mi kıskansın isterim gibi cümleleri çok fazla duyuyoruz. Bu da aslında hani bir yandan insanın hani o kıskanma, neyden kıskanma, hani bu sonra bunun ucu çok fazla açılıyor çünkü bu kıyafete de giriyor mesela, artık hani hayatına, bedenine, bir sürü şeye karışmaya başlayabiliyor, bu kapı açıyor aslında. Bu sebepten dolayı da aslında bu medyadan bahsedebiliriz. Hani bunun tabii ki de toplumda olduğu için medyada da yer alıyor. Ama bir yandan da artık medya bunu güzellemeye de başlıyor. Hani bu yaz dizileriyle love bombing yapan insanlar ya da işte hemen ilk görüşte aşık olup tutulup işte sonra karşı tarafı böyle rahatsız edecek davranışlara kadar giden ve bunun da böyle herkesin ay ne güzel seviyor diye izlediği şeyleri de artık medya içeriyor. Sosyal medyada da bir sürü hani bununla ilgili şey görüyoruz. Hani artık kendi ilişki dinamiğini paylaşan çok fazla çift de var. İşte erkek arkadaşıma böyle yaptığımda böyle olmuştur falan gibi. Hani bunların işte beğeni sayıları, işte ne zaman nasip olur bizeleri, hani yorumları falan çok fazla. Bunlar güzelleniyor ve isteniliyor da. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu medyanın, sosyal medyanın bu flört şiddetini aslında bir yerde yok sayması ve bunu güzel olarak da önümüze sunması konusunda senin fikirlerin ne?
Çünkü satıyor. Yani satan şeyler yapıyorlar aslında şimdi. Dizilerden o yaz dizileri dedin ya biz bunu çok görüyoruz değil mi? Şimdi şu sahneyi eminim ki birkaç kez dinleyenler de izlemişlerdir. Bir patron var çok zengin ama çok suratsız. Ama çok başarılı ama çok öfkeli ve bir kadın var. Daha ilk işi çok bilgisiz. Ya da işte o da çok heyecanlı, böyle biraz daha çıt kırıldım falan. Ve bunlar böyle bir iş yerindeler, tanışıyorlar. Ve işte birkaç sahne sonra şey görüyoruz, böyle bir anda patron asansörü durduruyor, kadına yaklaşıyor, öpmeye çalışıyor. Kadın çok gergin ama arkada bir romantik müzik var. Şimdi aslında biz bir taciz sahnesi izliyoruz. Ve o sırada izleyenlerde şu duygu uyandırılmaya çalışılıyor. Hadi yapsın. Değil mi? Hadi bakalım arasında bir ilişki olsun. Ya aslında orada bayağı tacize uğrayan bir kadın hikayesi anlatılması gerekirken biz bambaşka bir şey izliyoruz. Çünkü bu satıyor. Çünkü biraz daha böyle gizli olan, böyle saklı olan şeyler daha ilgi çekiyor insanlar tarafından. Biz de yani Türkiye için konuşuyorum. Biz de çok konuşmayız değil mi böyle şeyler? Yani işte birini istemek, istenilmek, beğenilmek söylediğiniz zaman böyle sanki ayıp bir şey yapıyormuşsun gibi.
Bir de
Böyle biriyle beraber
arzulamak
olmayı.
ayıp sanki, hani arzu kelimesi
Arzu.
falan gibi
Evet.
diye hatta.
Çok insani bir şey aslında. Çok çok insani bir şey. Ha, madem o zaman bu saklı, madem bu gizli gizli konuşulduğunda daha çok ilgi çekiyor, biz de bunları gizli gizli verelim. Filmlerde, dizilerde. Çok dominant hikayeler diyelim. Bir tarafın daha işte tacize uğradığı, kötüye kullanıldığı hikayeler verelim. Şimdi söylediklerin arasında şu da çok dikkatimi çekti bu arada. Onu da altını çizmek istiyorum. Özellikle kıskanmakla ilgili olan şey. Şimdi evet, insan kıskanır. Bu da çok insani bir şey. Şimdi şunda hiçbir sorun yok. Evet, sevdiğiniz kişiyi kıskanabilirsiniz. Herkes bu konuda derin bir nefes alabilir. Ama bizim burada önemli olan şey şu bizim için. Siz bu kıskançlıkta ne yapıyorsunuz? Herkes öfkelenebilir, herkes korkabilir, herkes kıskanabilir. Siz bu duyguyla ne yapmayı tercih ediyorsunuz? İşte bizim ilgilendiğimiz alan orası. Yani ben eğer bu duyguyla geçtiğim eylemde karşı tarafı incitecek bir şey yapıyorsam orada bir zarar vermeye başlıyorum. Bununla ilgili ben lisansın birinci yılındayken flört şiddetiyle ilgili bir atölyeye katılmıştım. Duygu Boğan'ın atölyesi. Çok severim Duygu Hoca'yı da. Atölyenin
Ben de çok.
sonunda bir soru sordu bize. Dedi ki neden? Neden insanlar şiddet uyguluyorlar ya da neden ilişki içerisinde şiddet uygulanıyor? Şimdi biz bir arıyoruz. İşte kim birimiz diyor ki masallardan dolayı, birimiz diyor ki sosyal medya, birimiz diyor ki aile öğretisi. Bulamadık ve o zamanki cevap benim aklıma kazındı yani böyle üniversite birinci sınıftan beri en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Demişti ki tek bir sebebi var çünkü yapabiliyorlar. Tek bir sebebi var çünkü şiddet uygulandığında karşı taraftan hayır yanıtını almadıklarında bu gitgide katlanarak katlanarak gidiyor. Şimdi film ve dizideki örnekten gideceğim. İşte gerçekten de siz bir asansörde kaldığınızda ve patron asansörü durdurup size yaklaştığında, öpmeye çalıştığında, eğer ki işte tokatı atıp daha sonra gerekli şikayetleri yapıp eğer karakola gidip eğer dava açıp işten çıkarsanız ya da bunu başka bir mecraya taşırsanız bir daha olmama ihtimali çok yüksek değil mi? Yani orada hikayeyi durduruyorsunuz. Ama işte bu satmıyor. İşte ama durdurulmaması gerekiyor. Hikayenin başka
Orada
bir
dizi
şeye
biter
evrilmesi
çünkü.
gerekiyor. Orada dizi biter çünkü değil mi? Ve işte şeyde de öyle, ilişkilerde de öyle. Yani şimdi ben daha ilk adımdan eğer karşı tarafa bir şey çok bak bu benim sınırım, hayır dersem, ilişki biterse ne olacak o zaman, ben tekrardan yalnız kalırsam? Yani çok da istiyordum bir ilişkim olsun. Herkesin var çünkü, değil mi? Yani dediğin gibi o
Yani.
sosyal medyada paylaşılıyor. O zaman ne olacak?
Kesinlikle.
Ama devam
Yani.
etmeye dair bir istek var orada. Yani o ilişkiyi devam ettirmeye dair ve bir şekilde iyi olabilire dair. İşte
Umut da var, değil mi
böyle
bunun?
olacak. İki taraf birbirini ne kadar hırpalarsa o kadar heyecanlı bir ilişki olabilir, o kadar canlı bir ilişki olabilir. Ha, şu başka bir şey. İnsanların ilişki dinamikleri birbirlerinden bambaşkadır ve sizin kurduğunuz ilişki dinamiğine hiç kimsenin söyleyecek bir lafı yoktur. Siz nasıl kurduysanız o ayrı. Ama taraflardan bir tanesi şunu söylüyorsa, ben bu ilişkide kendimi güvende hissetmiyorum, ben bu ilişki içerisinde yalnız kalmaya başladım. Yani şunu söylüyorsanız, ben bu ilişkinin ilk gününde daha kalabalıktım. Çevremde sevdiğim, beni seven insanlar vardı. Yani şu anda derdimi paylaşacak kimse kalmadı hayatımda. İşte adım atmaya korkuyorum. Ağzımı açsam böyle, sanki böyle karşıdan bir tepki alacakmışım gibi geliyor. Daraltır çünkü şiddet, değil mi? Sizin alanınızı daraltır, kaynaklarınızı daraltır. Amaç da o aslında. Yani sen o kaynaklardan mahrum kal ki sadece karşı tarafla kur o ilişkiyi.
Evet,
Ve
muhtaç ol aslında bir yandan.
evet, muhtaç ol. Ya o çok önemli. Yani işte orada başka bir şey var. Ya orada demek ki artık bu ilişkinin bir durması lazım. Ve orada demek ki bir sonraki ilişkiye bu bilgilerle geçmek gerekiyor. Eğer diğer ilişkiye geçilecekse de. Buradaki o kırmızı bayrakları görmek ve bir sonraki gördüğünüzde ilk adımda hayır demek gerekiyor.
Aslında hani söylediğin şeylerde hani kesinlikle benim de aklıma takılan şeylerden bir tanesi de hani bir sonraki ilişkide aslında artık kırmızı bayrakları görmek dedin. Peki bu hani aslında ilk ilişkimizde ve ilk ilişkimizde o zaman herhangi bir geçmiş tecrübemiz yok. Daha önce flört şiddetine uğramadık. Belki bilgimiz de yok yani bununla ilgili. Ve bu noktada kendimizi nasıl kurabiliriz? Aslında az önce de hani kafamdaki o risk grubunu yanlışlıkla söylemiş de bulundum. Hani daha çok kızlar falan dedim. Hani orada da kafamda şey vardı. Hani daha genç grup, daha ergen belki yaşlarda. Biraz daha aslında benim de lise dönemlerimde falan çevremde çok daha fazla gördüğüm bir şeydi. Çünkü böyle ilk ilişkiler, ilk uzun süreli ilişkiler, ilk duyguların yoğun yaşandığı ilişkiler sırasında ben de mesela yurtta yaşıyordum. Ve tabii ki de yurtta herkes birbirinin ilişki dinamiğini de görüyor, yaşıyor, o akşamki krizlerine de şahit oluyor falan derken bir sürü şeyi de aslında gördüm ve oradan da hatırlıyorum. Flört şiddeti çok yaygındı ve o zaman tabii ki de bunu şiddet olarak bilmiyorduk. Sadece anlaşamıyoruz ya da işte sürekli kavga ediyoruzlar vardı. Ama çok seviyorumlar da olduğu için bir türlü vazgeçilemeyen ilişkiler de var tabii ki de. Bu ilk ilişkilerde biz kendimizi nasıl koruyacağız? Yani burada ne yapılması gerekiyor ya da bizim bir şey yapmamız lazım? Başka birileri tarafından mı müdahale edilmesi lazım? Aileler, belki öğretmenler, belki gerekli uzmanlar kim ne yapabilir?
Yani çok güzel bir soru, değil mi? O duyguyu ilk yaşadığımız anlar aslında. Belki o aşkı ilk tecrübe ettiğimiz, o ilişkide olmayı ilk tecrübe ettiğimiz anlar. Şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi de aslında çok güzelmiş sizin yaptığınız, paylaşmak. Yani etrafa anlatmak, yaşadığını anlatmak. Önce şuna bir bakmamız lazım. Benim aklımdan şu geçiyor mu ilişkin içerisindeyken? Ya bir şeyler yanlış gibi. Ya ben kendimi bir rahatsız hissediyorum. Yani burada olmamış bir şey var. Bana kendimi daha dar, daha sıkışık bir alanda hissettiren bir şey yaşıyorum ben. Bu yanlış diyor muyuz? Paylaşmak, belki herkesin ailesiyle bunu paylaşacak kadar o ilişki gelişti mi gelişmedi mi, ona da bakmak lazım ama ailelerle paylaşmak çok önemli. Hele ki biz burada çok o konulara girmedik ama bu şiddetin içerisinde birazcık daha cinsel bir şiddet varsa, cinsel bir taciz varsa, işte bazen şunları da duyuyoruz, değil mi? İşte fotoğraflarını, senle mesajlaşmalarımızı etrafta yayabilirim. Tehdit etmek, aynen öyle. Israrlı takip. Israrlı takip tacizdir. Israrlı takip suçtur. Bununla ilgili bir şey var mı acaba? Ailelerle paylaşmak eğer olmuyorsa, öğretmenlerle, rehberlik bölümündekilerle. Bunu bir paylaşmak lazım, bunu bir anlatmak lazım. Güvendiğimiz bir abimiz, ablamız varsa etrafımızda, paylaşabileceğimiz biri varsa bunu anlatmak lazım. Her zaman da şu olmuyor tabii ki de. Yani böyle ben bu ilişkiyi yaşadım, çıktım, oh her şeyi öğrendim, bundan sonraki ilişkimde asla bu hataları yapmayacağım. Şimdi Burada her şey de hata değil, onu da bir bilelim yani. Böyle bizim amacımız en mükemmel, en doğru ilişkiyi yaratmak. En mükemmel, en doğru insanlar olmak da değil aslında. Eğer ikinci bir kazancınız varsa yaşadığınız o zorluğun içerisinde, oradan çıkmak biraz daha zorlanabiliyor. Şimdi ne demek istiyorum? İkincil kazançtan kastım ne? Biraz böyle çok farklı bir konuya girmek istemiyorum ama şimdi bağlanma stilleri, böyle arada konuştuk ya işte bağlanma biçiminizle ilgili diye. Onlardan bir tanesi mesela, ben eğer kaygılıysam bu konuda, şöyle çok ufak bilgi olarak söyleyeceğim. Eğer ben etrafımdaki insanların beni bırakacağından, gideceğinden büyük bir endişe duyuyorsam, ne yapıyorum bu endişeyle? Gidip de böyle en doğru, en mükemmelini bulayım, en güvenlisini bulayım gibi bir arayışa çıkmıyorum, değil mi? Bana hali hazırda hissettiğim bu duyguları besleyebilecek, devamını sağlayabilecek, bana alıştığım o duyguyu, alıştığım o kaygıyı verebilecek birine gidiyorum. Şimdi ben bu ilişkin içerisindeyken karşı tarafta bunu alıp bana aynı şekilde o kaygılı hisleri geri verdiğinde, yani işte o ilişki devam edecek mi, etmeyecek mi, güven var mı, yok mu dediğinde, şimdi burada kaygılı taraf için şöyle bir ikincil kazanç olabiliyor. Kendisini doğrulatmak. Yani kişi şunu söylüyor. Ya ben zaten biliyordum karşı tarafa güvenilmeyeceğini. Ben zaten biliyordum hep terk edilme ihtimalim olduğunu. İşte o yüzden hep böyle ilişkiler seçiyorum. Alıştığına, bildiğine gitmiş oluyor, değil mi? Bir yandan da şu var. O şiddet döngüsünü hemen hatırlayalım. Ne vardı? Karşı tarafı sürekli iyileştirme çabası, sürekli o ilişkiyi kurtarma çabası. Şunu da söylüyor bir yandan. İşte ben ne kadar mükemmel ve iyi bir varlığım ki, işte karşı taraf bu kadar çabalasa da ben yine de bu ilişkin içerisinde kalıyorum. Ve bir şekilde onu iyileştirmeye çalışıyorum. Bir şekilde onu değiştirmeye çalışıyorum. İşte eğer bu kazanç varsa sizin için gerçekten, yani bu bahsettiğim bu iki ayrı kazanç varsa, işte o ilişkilerden çıkmak zor olabiliyor. Ya da çıktıktan sonra yine hemen aynısına gidebiliyorsunuz. Orada o döngüyü bir kırmak lazım. İşte nasıl kıracağım ben bu döngüyü? Kendimi tanımam lazım. Neyi istediğimi bilmem lazım. Hangi ihtiyaçlara çekildiğimi bilmem lazım. Şimdi kaygılı bağlanmada şu vardır çok, böyle bir, eğer hayatınızda böyle birinin yokluğunu, birinin boşluğunu hissediyorsanız, keşke hayatımda bir ilişkim olsa, ilişkim olduğunda her şey daha da güzel olacak gibi geliyor diyorsanız, şimdi bir şey boş olduğunda ne yaparız? Doldurmaya çalışırız. Değil mi? Ama orada eğer ki boş olan şey benim hayata dair, kendime dair, geleceğe dair ihtiyaçlarımsa, kendime dair sevildiğim ihtiyacıysa, sevebilme ihtiyacıysa, bunu ben başkasıyla dolduramam. Ben bunu kendim doldurabilirim. Değil mi? Orada bir başkasının orayı beslemesi çok zor. Ya da tam tersi bir yerden söylüyorum. Bizim de bir ilişki içerisine girip karşımızdaki kişinin iyileşmesi gereken, tırnak içinde söylüyorum bunu, iyileşmesi gereken, düzelmesi gereken biri olarak gördükten sonra onu iyileştirmemiz, onu değiştirmemiz, onu düzeltmemiz ve mümkün değil. Bu insanların kendi istekleriyle anca yapabilecekleri, kendi kendilerine çıkabilecekleri bir yol. Onun bildiğini almak gerekiyor burada.
Evet, aslında hani sağlıklı ilişkinin iyileştirici bir yanı var mı? Var, evet. Ama bu dinamiğin içinde ne var aynı zamanda? Birbirine karşı güven var. Kişilerin kendini önce belki sağlıklı bir şekilde tanımış ve kendilerini belki de o sağlıksız veya belki o kendilerine huzursuzluk veren o kısımlarını tanımış, görmüş ve değiştirmeye de motivasyonu olan kişiler bu kişiler. Ve birbirlerine de artı bir şekilde destek verdikleri için, evet, yani iyileştirici, belki koruyucu bir yanı da var. Ama bu tabii ki de tek kişinin yapabileceği, tek bir partnerin, diğer partnerin bir çabası ve bir farkındalığı olmadan yapabileceği bir şey değil maalesef. Buradaki o kendi üzerimizdeki o sorumluluğu belki de buradan o şekilde almak lazım. Kimsenin iyileştiricisi ve kurtarıcısı olmak zorunda değiliz. Ve kimse bizim de kurtarıcımız değil. Yani kimseye aslında bizi sevmesi için de muhtaç değiliz. Öncelikle kendini seven kişinin, aslında bu çok söyleniyor tabii ki. Söyleyince de kimileri için anlamsız kalıyor da aslında, ama çok da doğru bir şey.
Çok kolaymış gibi değil mi bir yandan da,
Evet,
böyle kendini
kolay
seven
olmadığının,
değil mi? Zor da
evet.
bir şey.
Evet, kendini sevmenin aslında çok kolay olmadığının altını çiziyorum. Çünkü yani insanların hayatı boyunca belki de alışkın olmadığı bir şeyse bu. Yani sevgiyi görmek alışkın olmadığımız bir yanımızsa, sevilmekle ilgili ihtiyacımızın çok büyük olması ve kendimizi de sevmeye aslında yatkın olmamamız çok anlaşılır. Ama önce bunun bir ilk adımı var. Kendini tanımak. Tanımadığın bir şeyi sevemezsin aslında. Yani tanımadan, bilmeden bir şeyi sevmek çok zor. O yüzden öncelikle kendimizi tanımak ve sevmek ve bundan sonra aslında bir ilişki içerisinde de bakalım neler oluyor görmenin değerli olduğunu düşünüyorum ben de.
Yani burada şunu da söylememiz gerekiyor bence. Çok böyle sık kullanılıyor işte sağlıklı ilişki, sağlıksız ilişki, toksik ilişki. Birazcık daha böyle insanlar birbirleriyle anlatırken daha kolay anlatsınlar diye. Böyle birazcık daha sosyal medyanın da getirdiği şeyler. Burada şunu ayırmamız lazım. İki sağlıklı insan, işte tırnak içinde söylüyorum kime göre sağlıklı, neye göre sağlıklı. Kurdukları ilişkinin zarar verici olduğunu görebilirler. İlla taraflardan bir tanesi işte toksik olacak, kötü özelliklere sahip olacak diye bir şey yok. Çünkü hani şöyle bir söz vardır belki duymuştur dinleyenlerde işte her kişinin üç tane ebeveyni vardır derler. Annesi, babası ve annesi babası arasındaki ilişki. Ve ben de şuna çok inanıyorum gerçekten. Bence her ilişkide de üç kişi var. Partnerler, eğer ikili ilişki ise partnerler ve o iki partner arasındaki ilişki. Şimdi o iki partner arasındaki ilişki, o dinamik çok daha farklı bir şey. O insanların, o iki kişinin beklentilerinden, ihtiyaçlarından oluşan, o iki hikayeyle oluşan bambaşka bir şey aslında. Ve bu değiştirilebilir ve bu geliştirilebilir, farklılaştırılabilir. Bu üçüncü kısımla biz daha çok ilgileniyoruz.
Ya evet, bu aynı işte annemizden babamızdan böyle senin dediğin gibi hem öğrendiğimiz şeyler hem de onların ilişkisinden öğrendiğimiz çok fazla şey var ve bunu kendi ilişki dinamiğimizin de aslında farklı bir bizim partnerlerden ayıran başka bir şey olduğunu, hani ilişki aslında burada sağlıksızsa diyelim veya işte kişilere zarar veriyorsa partnerlerin zarar verici olduğu anlamına da gelmiyor bu. Yani partnerler kötü insanlar değil yani belki de orada. O yüzden bunun da tabii ki de üzerinde durulması gerekiyor. Aslında bugün gördüğüm sosyal medyadaki bir videodan bahsedeceğim burada. Birisi şey yazmış işte. Dünyanın bir yerinde birisi senin eski sevgilini hayatının aşkı zannediyor şu an diye bir hatırlatma yapmış birisi. Ama bunu söylerken amacı şu tabii ki de işte senin eski sevgilin kötü birisiydi, ilişkiniz kötüydü. Bu da demek oluyor ki onun bir sonraki ilişkisi de kötü olacak. Çünkü o kişi kötü. Yu aslında alt temayla söylediği bir şeydi. Yorumlarda da şöyle bir şey görmüştüm. Hani şu an iyi ilişkilerde olan insanlar da birilerinin eski sevgilisi falan yazan insanlar var. Çünkü evet, yani şu an çok sağlıklı birbirlerini çok seven, güvenen ve güzel bir ilişki yaşayan insanlar da birilerinin toksik ilişkisinin bir partneri. Yani olabilir, herkes o dinamiği tutturamayabilir. Bunlar bizi de kötü bir şey yapmaz. Bizi hatalı da yapmaz. Partnerinizi de hatalı bir insan olarak yapmaz. Belki bu ilk ilişki ise onu belki tecrübesizliği olabilir ya da flört şiddetinden haberi yoktur. Bunun yaptığını farkında değildir. Bu da olabilir. Yine bu da onu kötü birisi yapmaz. Özellikle aslında ergenlerle ilgili konuştuğum zaman da hani ergenlerde çok fazla oluyor dememin bir yandan sebebi de o dönemde biraz daha bu konuyla ilgili bilinçsizleşmiş şeyler ve aslında toplumda ne görüyorsak o rolü sahipleniyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. Yani ilişki böyle yaşanırmış diye. O zaman kıskanıyorum, o zaman çok seviyorum, o zaman o eteği giyemezsinleri çok daha böyle yoğun ve farklı görüyoruz işte orada. O yüzden aslında ondan da bahsetmek istedim.
Burada şunu söyleyebiliriz aslında. İlişkilerin hepsinde, her çeşitinde, her türünde inişler, çıkışlar muhakkak var. Her ilişkide muhakkak kavga olacak. Her ilişkide muhakkak biri birini bazen belki birazcık bencilce, belki başka ihtiyaçlarla işte o tartışmalar çıkacak. İki taraf birbiriyle uzlaşacak. Ama işte burada şu nokta önemli. İki taraf birbiriyle uzlaşacak ve ilişki başka bir şeye evrilecek, başka bir aşamaya geçilecek. Bizim bahsettiğimiz flört şiddeti çok masumane, çok minicik bir şeyle başlayan ve gitgide artan, artan, artan ve artık bir noktada sizin belki de kendinizi, ilişkiyi, karşı tarafı tanıyamadığınız, gerçekten de ihmal edilmiş, dışlanmış, yalnız hissettiğiniz bir yaşama. Yani işte en başından ya o arkadaşlarınla gitmesek de sinemaya tek başımıza mı gitsek? İşte biz bu sefer gidiyoruz ama bak o bir tanesi vardı ya, o bir benim çok gözüm tutmadı, o gelmesin. İşte bir sonraki aşamada ya o sana mesaj mı attı? Boş ver şimdi, o telefonu bırak, gel benle ilgilen. Sen yine mi onunla mesajlaşıyorsun? Sana ona Instagram'dan çıkart demedim mi? Sana ona selam vermeyeceksin demedim mi? Nasıl o seninle konuşur? İşte sen bunu yapamazsın. Evden çıkamazsın. Orada o mu olacak? Gidemezsin o zaman. Bundan sonra o arkadaş grubunla görüşmeni de istemiyorum diye giden. Hani böyle benim de anlatırken gitgide böyle sesimin arttığı gibi. Orada kümülatif bir şey var. Değil mi? Orada her seferin bir öncekinin üstüne binen başka bir şey var. Her ilişkide anlaşmazlıklar olur. Ama bizim bahsettiğimiz çok daha farklı bir şey.
Çok teşekkür ederim bu arada. Yani benim de ufkumu açan böyle örneklerinle çok daha böyle net kafamda oturan bir sürü de şey oldu. Umarım dinleyenlerimiz için de öyle olmuştur. Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
Ben de teşekkür
Dinleyenlere
ederim.
ufak bir bilgi. Biz lisans yıllarındayken Begüm'le tanışmıştık, bir arkadaştık. Şu anda ikimiz farklı ülkelerdeyiz. Ama böyle bir şey için buluşuyor olmak, uzun zaman sonra senin yüzünü görmek harikaydı benim için. Çok keyifli bir sohbetti. Ben
Bence de.
teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim katıldığın için, davetimi kabul ettiğin için. Benim için de çok anlamlıydı. Hem de çok keyif alarak konuştum. Umarım dinleyenler de keyif almıştır ve yani bilgilendirici ve böyle net bir şeyler olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkürler geldiğin için. Bugünlük bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.